küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta yeniden Suriye'ye geri dönüyoruz. Uzun evet. Zamandır Suriye konuşmuyorduk aslında. Ukrayna meselesi epey bir gündemimizi meşgul etmişti. Orada çok önemli gelişmeler haliyle yaşandı. Geride bıraktığımız 5-6 ay boyunca. Suriye yeniden gündem olmasının tabii ki bir sebebi var. Sadece Türkiye'nin Mart ayından bu yana bir operasyon düzenleyeceği beklentisi yüzünden değil ama Taksim terör saldırısından sonra hareketlenen bir Suriye sahası gördük. Taksim saldırısını geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. YPG, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bir saldırıydı evet. Bu. Saldırgan YPG'nin eğitiminden geçmişti. Suriye'de YPG'nin kontrolünde olduğu bölgelerde bulunmuştu. Ve bir bağlantı ağ analizi yapıldığında da saldırganın YPG ile olan ilişkisinin görünür bir şekilde ispatlandığını görmüş olduk. Ve Türkiye yaklaşık 2 gün önce bu saldırıya bir cevap niteliği taşıyan bir hava harekatı başlattı. Zaten burada Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyonu duyurduğu sosyal medya duyurusuyla, tweetiyle de burada bir Taksim saldırısıyla ilgili olduğu söylenmişti. Aynı zamanda tabii bu operasyon Irak'ta da gerçekleştirildi. Hava harekatı olması bakımından çok geniş bir alanı kapsadığını evet. biliyoruz. Bunun detaylarını konuşacağız, etkilerini konuşacağız. Tabii ki YPG terör örgütü Suriye tarafından, özellikle Aynıl Arap tarafından Türkiye'yi hedef almaya devam etti. Dün de yine Karkamış ilçesine yönelik roket saldırısı yapıldı, havan saldırısı yapıldı. Bu saldırı sonucunda da 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir tanesi bunların çocuk, okul laboratuvarıydı. Öğretmen hayatını maalesef. Kaybetti. Türkiye kayıp vermeye devam ediyor. Türkiye bunun üzerine yine bugün bu saatlerde bu programı yaparken yine medyaya düşen haberlerde de Türkiye'nin operasyonunun hava unsurlarıyla devam ettiğini, özellikle İHA'larla, SİHA'larla bu operasyonların devam ettiğini, derinlik olarak da Deir ez-Zor hattına evet. kadar uzanan bir operasyon alanı olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki bu konuyla ilgili açıklamalar da yaptı ve hava operasyonunun tek başına yeterli olmayacağını, kara operasyonunun da bundan sonra geleceğini söyledi. Sahada bir teyakkuz hali söz konusu. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Suriye'deki milli ordu Türkiye ile birlikte acaba bir kara operasyonu yapacak mı? Bu beklenti hakim. Dolayısıyla yeniden Suriye sahası evet. Hareketlenmiş gözüküyor. Bunu konuşalım. Sonrasında da eğer vakit kalırsa sevgili dinleyenler Mısır'ı konuşacağız. Zira Katar'dan pazar günü gelen resim yine bu dosyayı da hareketlendirdi.
Futbol diplomasisi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır Devlet Başkanı Sisi arasında bir tokalaşma fotoğrafı paylaşıldı. Zaten bir müddettir bir normalleşme süreci içerisindeydi iki devlette. Ancak ilerlemiyordu, sağlıklı gitmiyordu. Bundan sonra gidebilir mi? Bu fotoğrafın anlamı ne? Türkiye'de dış politikada epey bir zamandır bir normalleşme trendi var. Bu Mısır'ı da içine alacak mı? Bunu konuşacağız. Tabii ki yine çok önemli gördüğümüz, yani bizim Irak, Suriye ve İran hattının yeniden alevlendiği, yeniden hareketlendiği bir döneme giriyoruz sanırım. Yani bir tarafta normalleşme var ama bir taraftan da İran'daki gösteriler, bu gösterilerin şiddetinin giderek artması, İran güvenlik unsurlarının bu gösterileri şiddetle bastırması, sokaklarda silahlı çatışmaya varacak ölçüde yeni görüntülerin gelmesi. Tabii bu yeni bir hat. Irak'ta Türkiye'nin operasyonundan mütevellit bir hareketlilik var ama zaten Irak içerisinde yine bir hareketlilik olduğunu biliyoruz. Şimdi de Suriye. Yeniden bu çekirdek Orta Doğu dediğimiz alanda normalleşmenin gölgesinde giden bir süreç var. Acaba normalleşmeyi gölgede mi bırakacak? Çünkü bu önemli. Yoksa normalleşme mi baskın politik tutum olacak bölgede? Buna da istersen zaman ayırabiliriz. Ama operasyonla başlayalım. Operasyonun adı Pençe Kılıç Operasyonu. Nasıl bir operasyonla karşı karşıyayız?
Yani tabii Taksim'deki terör saldırısından sonra Türkiye'nin bir cezalandırma harekatı yapacağı belliydi. PKK da aslında bunu bekliyordu. Ancak kapsamının bu kadar büyük olacağı, Irak ve Suriye hattında yaklaşık 1200 kilometre sınır hattımız ve 150 kilometre derinlikten bahsediyoruz. Bu kadar çok hedefin, bu kadar çok araçla vurulacağını PKK'da tahmin etmemişti ve bir panik havası içerisine açıkça girdiler. Sayın Akar'ın ifade ettiği gibi 70-80 civarında hava aracının eşgüdümlü bir şekilde kullanılmasıyla F-16'lar, SİHA'lar, tanker uçaklar, lojistik uçaklar hep birlikte eşgüdüm içerisinde çalıştı ve çok sayıda hedef vuruldu.
Kara unsurları da destek verdi.
Ateş destek unsurları, topçu atışları da tabii destek verdi ama harekatın ana omurgasını hava harekatı hava oldu. Yani. Tabii sahada ciddi bir istihbarat var. Hem istihbarat teşkilatı, askeri istihbarat, ÖSO'nun, Milli Ordu'nun unsurlarının kullandığı, işaretlediği hedefler, anlık takiple belirlenen hedefler de vurulmuş oldu. Biraz baktığımızda böyle ölçeğine, işte Afrin'e hemen yakın Tarifat hattından Membiç'e, Aynılaraba, oradan daha doğuya, Malikiye'ye doğru, Kamışı'ya doğru uzanan hatta, güneyde de Aynisa gibi bölgeler içerecek Suriye'de bir hedefleme. Irak'a geçtiğimizde ise Hakurk hattından aşağıya Kandil'e ve 150 kilometre derinliğe kadar olan İran sınırına yakın Süleymaniye'deki Assos Dağ silsilesi. Buradaki PKK unsurlar hedef alındı. Hem KCK liderliği, ona bağlı HPG unsurları, İran ayağı olan yapının PEJAK unsurları, yine Suriye geçtiğimiz zaman bu SDG dediğimiz çatı yapılanma, onun alt bileşenleri YPG ve HAT gibi, YAT gibi, işte böyle sözde özel kuvvet, terörle mücadele birimleri, kendilerini ifade ettiği şekilde bu Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim verdiği unsurlar, bunlara yönelik ciddi bir cezalandırma söz konusu oldu. Komuta kontrol merkezleri, karargahlar, mühimmat depoları, çeşitli tünel hatları vuruldu. Daha önce çok hedef alınmayan altyapı tesisleri, mesela Derik'teki elektrik santralleri vuruldu. Yine bugün devam eden harekatta ilk defa petrol rafinerileri ve kuyuları vuruldu. Bu çok önemli mesajlar ve Türkiye'nin el yükselttiğini gösteren mesajlardı.
Ya sadece örgüte karşı değil tabii bu, değil mi? Yani bölgedeki burada, aktörlere...
Tabii zaten SANA, Suriye Haber Ajansı yaptığı bir haberde çeşitli rejime bağlı subayların açıklamalarına göre çok sayıda asker kaybettiklerini de söylediler. PKK'da 15 civarında Suriye rejimine bağlı askeri güçlerin de bu hava harekatında hayatını kaybettiğini söyledi. Çünkü belli noktalarda, özellikle bu aynı Arap Rakka gibi bölgelerde, aynı üslerde birlikte bulunuyorlar. Türkiye aslında uyarmıştı, hatırlarsan. Rejim unsurlarını eğer zayiat vermek istemiyorsanız PKK'ya kalkan olmayın demişti. Ama işte dinlemedikleri zaman onlar da cezalandırılmış oldu. Önemli tabii, ağır kayıplar verdiler. Bir panik havası oluştu PKK'da. Bir şekilde yanıt vermek istediler. İşte intikam alacaklarını açıkladılar. Ve yine sivilleri vurdular. Karkamış'ta maalesef sivil halk hedef alındı. Bir okul vuruldu. Bir öğretmen, öğrenci hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Yine yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Türkiye buna da cevap verdi. Yine cezalandırdı ve sen de ifade ettin, bugün ilk defa Deir Zor'a kadar uzanan 70 kilometre, 75 kilometre derinlikte PKK'nın askeri karargahları vuruldu. Yine çok önemli, işte YAT olarak ifade ettikleri bu terörle mücadele özel kuvvet birimi vuruldu ki onlar doğrudan Amerika ve CIA tarafından eğitim alan özel unsurlardı. Yapılan açıklamada iki unsurların öldüğünü, bir şey 5 civarında yaralı olduğunu ifade ediyorlardı. Bu çok önemli ya. Türkiye'nin aynı zamanda ABD'ye de bir mesajıdır. Bunun altını çizmek gerekiyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sen ifade ettiğin gibi tamamlayıcı olarak karar harekatının gerektiğini vurguladı. Bu zaten bizim çok uzun süredir hep konuştuğumuz bir şey. Ben uzun yıllardır Suriye üzerine çalışıyorum ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tesis edebilmek, tahkim edebilmek için PKK'nın sınır hattından tamamen topraksılaştırılması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyorduk. Evet, siz hava harekatlarıyla örgütün canını yakarsınız, cezalandırırsınız, ağır zayiat verdirirsiniz. moral motivasyon açısından önemli. Yine MIT'in nokta operasyonları, siyah harekatlarıyla üst düzey liderlerini etkisiz hale getirebilirsiniz. Böyle stratejik adımlar atabilirsiniz. Ama tehdidi tamamen yok etmeniz bu şekilde mümkün değil. Burada asker postalının karaya ayak basması gerekiyor. Evet, Türkiye daha önce önemli askeri harekatlar yaptı, kara harekatları. PKK'nın zaten devlet kurma hayalini bu şekilde engelledik, yok ettik. ABD ve İsrail'in yatırımıyla burada Doğu Akdeniz'e inecek bir kuşak, bir devletçik oluşturmak istiyorlardı. Fırat Kalkanı harekatıyla bunu kantonların birleşmesini engelleyerek, ardından Afrin'i elimine ederek Doğu Akdeniz'e inmesini engelledik. Ama özellikle Fırat'ın doğusunda hala 40 bin kilometre karelik bir alanı kontrol eden, ülkenin verimli toprak alanlarını, su havzalarını, petrol ve doğalgaz yataklarını kontrol eden bir yapı var. Bunun adına da Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi olarak ifade ediyorlar. Kendi bürokrasisi olan, işte askeri gücü, polisi, asayişi olan bir böyle yarı devlet modellemesini hayata geçirme çabasında Amerika'nın şemsiyesi altında. Buradaki enerji kaynaklarını işte bir kısmını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne, bir kısmını rejime satarak gelir de elde ediyorlar. Belli bir finansman modellemeleri de söz konusu. Dolayısıyla büyük bir tehdit var. Türkiye'nin bu tehdidi elimine edebilmesi için kademeli şekilde dahi olsa mevcut angajman kurallarının yanı sıra kara harekatına kesinlikle ihtiyacı var. Bunun için de ben çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yani
neden doğru bir zaman?
Bir defa Ukrayna'daki savaşın yarattığı jeopolitik etki Türkiye'nin ciddi anlamda lehine.
Sahada lehine mi yoksa
genel jeopolitik? Hem sahada lehine hem genel jeopolitik açıdan lehine. Şöyle izah edeceğim. Bir defa iki kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz şu anda Ukrayna savaşı bağlamında. Bir batı dünyası, bir yandan Rusya ve onu destekleyenler. İki tarafında Türkiye'ye çok ciddi, hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Türkiye bu savaşta ortada durarak üçüncü yol siyaseti çok kilit bir rolde. İşte küresel gıda güvenliğinin sağlanmasından tut da diplomasi masasının tek sahibi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi tüm bu ülkeler nezdinde çok artmış durumda. Yine Avrupa'nın enerji arz güvenliği şu anda Türkiye'nin kontrolünde neredeyse diyebiliriz. Evet. İşte TANAP boru hattından kuzey akımına, Türk akımına kadar Türkiye'yi böyle rahatsız edecekleri bir eskalasyon yapmaları mümkün değil. İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin NATO üyeliği bağlamında Türkiye'ye çok muhtaç olduğunu görüyoruz. Daha böyle birçok Batı dünyası ve yine Rusya açısından değerlendireceğimiz bir husus. Diğer bir aktör İran'dı. Hı-hı. Malum belki konuşuruz bunu da. İran'da evet, çok ciddi toplumsal olaylar var. Devletle toplum arasındaki makas gittikçe açılıyor. Ciddi gösteriler var. 400'den fazla insan öldüğü bir kalkışma, isyan var artık. Hem etnik hem mezhebi birçok yapı hareketlendi, mobilize oldu. Silahlı çatışmalar yaşanıyor. Belucilerle Kürtlerin silahlı unsurları İran ordusuyla çatışmalara girdi. Bunun arkasında tabi ABD, İsrail, Körfez ülkelerinin bir yatırımı, desteği de var. İran burada kendi içine odaklanmış durumda. Tabi Ukrayna'daki savaşın Suriye sahasına etkisi de Rusya'nın belli anlamda askeri donanımı, özel kuvvet, Wagner unsurlarının geri çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla askeri caydırıcılık açısından da Türkiye'nin eli Suriye sahasında çok daha
güçlü,
güçlenmiş durumda. Tüm bu parametreleri değerlendirdiğimiz zaman, ki terör saldırılarıyla Türkiye'nin meşru zemini de olası bir kara harekatı için çok daha güçlenmiş durumda. Dikkat edersen hava harekatında eskiden olsa çok daha sert tepkiler gelirdi. Özellikle Batı dünyasından ve Rusya'dan, evet, İran'dan. Şimdi çok böyle şeklen açıklamalar yaptılar yerini bulsun diye. Bu önemli yani. Türkiye'nin hem geldiği nokta açısından, güç dinamikleri bağlamında, hem de haklılığı açısından bence çok önemli. Dolayısıyla tüm bu bileşenleri bir arada değerlendirdiğimizde çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum.
Peki bir kara operasyonu açısından gelmedi, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Türkiye'nin önünde riskler var mıdır? Ve bu operasyonla beraber sadece terör tehdidini ortadan kaldırır mı, yoksa artı olarak Türkiye'nin güvenli bölgelerini genişletmesi, evet, mültecilerin geri dönmesi açısından bir imkan tanır mı?
Tabii bu faktörlerin hepsini gözeterek bu harekatı dizayn etmek gerekiyor. Şimdi sahada ABD, Rusya, İran dengesi ve rejim güçleri var. Bu ilişkileri tabii iyi yönetmek, tekrardan bir çatışma sarmalının içerisine girmemek, eskalasyon yaratmamak gerekiyor. Ama bununla birlikte işte bu konjonktürel fırsatı da değerlendirerek, en azından ben Beşiktaş, Rıfat ve Aynalar Arap'ın güneyini kapsayacak şekilde bir harekat yapıp iki tane işte Zeytin Dalı harekatıyla Barış Pınar harekatı bölgesini komple birleştirecek bir dizayn yapmak gerekiyor. Bu Türkiye'nin güvenli bölgelerinin istikrarını ve güvenliğini, ekonomik entegrasyonu da sağlayacak. Ayrıca bu bölgelerin terörden temizlenmesi ve ardından inşasıyla birlikte Türkiye'deki mültecilerin de çok önemli bir kısmının bu bölgelere dönüşü sağlanacak. Bu Türkiye'deki mülteci meselesinin hafiflemesi bağlamında önem arz edecek. Ve tabii PKK'ya şu mesaj da verilmiş olacak en azından. Artık burada güvenli bir bölgesi için yok, geleceğiniz yok, o hayalleri yok etmek adına önemli olacak. Tabii sorun bununla bitmeyecek. Yani bu karar harekatı bir parçası. Bunun ötesinde Aynul Arab'ın doğusunda Kamışlı'yı, Maliki'yi, aşağıda Rakka ve Deir ez-Zor'u da kapsayacak. Fark Amerika'nın, doğrudan Amerikan askerinin bulunduğu bölgeler de söz konusu. Bence buralarda da PKK güç kaybedecektir. Eğer biz Menbij, Tarifat, Aynul Arab gibi bölgeleri PKK'dan temizlersek bu Arap bölgelerinde de PKK üzerindeki baskıyı artıracak ve o bölgeleri kontrol etme açısından da ciddi bir zafiyet içerisine girecek. Amerika Birleşik Devletleri'ni de bölgede çok zorlayacak bir süreci başlatacak. Yani bu işin sonunda Amerika bölgeden çekilmek durumunda
kalabilir.
Peki, Türkiye'nin bunu zorlaması gerekir diye düşünüyorum.
Suriye hükümetiyle, Esad rejimiyle bir normalleşme ya da adına ne dersen artık sen bilmiyorum.
İlişki.
Yeni bir ilişki kurma tarzı çabası var ortada. Çeşitli açıklamalar da var. Bu operasyon bu süreci erteler mi yoksa daha fazla imkan mı tanır?
Yani şu önemli, Türkiye zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle Menbij Tarifat'a bir harekat konusunda çok kararlıydı. Bunun aslında hazırlığını da yaptı ve nihayetinde Putin'le Erdoğan görüşmesinde Putin bir öneriyle geldi Erdoğan'a. Karar harekatı yapmayın. Bunun karşılığında ben rejimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sağlayayım ve Türkiye'nin taleplerini diplomasiyle, siyaset yoluyla elde edelim. Bu talepler nedir? PKK'nın bölgeden tamamen temizlenmesi, elimine edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii çıkmasının sağlanması, siyasal bir çözüm süreci, rejimin reform yaparak muhalefeti içerisinde entegre edeceği bir anayasa ve siyasal iktidar süreci ve mültecilerin geri döneceği dinamiğin oluşturulması. Ama bu konuların hiçbirinde rejimin Türkiye'ye yaklaşmadığını, Türkiye'nin istediğini verebilecek güç, kudret ve iradeye iddiaya sahip olmadığı görüldü. Dolayısıyla şimdi de bunun sağlanabilmesi ben mümkün görmüyorum. Yani Türkiye'de böyle pozisyonlar da var. Özellikle Rusya ile angajman içerisinde olan pozisyonlar. Bunun zorlanması gerektiğini, karar harekatının yapılması gerektiğini savunuyor. Ama şu anda rejimin hareket tarzına baktığımızda mesela bu son hava harekatında 15 tane rejim askeri niye öldürüldü?
Mesaj veriyor çünkü
PKK'yla yan yana
çalışma diyor yani.
Yani sen PKK'yla yan yana bayrak açarsan, PKK'yı bana karşı korumaya çalışırsan seninle ben nasıl işbirliği yapabilirim? Seni ancak öldürebilirim yani. Tek ilişkimiz bu olabilir, angajmanımız bu olabilir. Rejim mesela Ürdün'le de siyasi normalleşmeye gitti kısmen. Ama ne oldu? Mülteciler geri dönemiyor. Lübnan'la benzer şekilde. Rejim zaten mültecileri geri almak istemiyor. Çünkü yönetebileceği bir demografi arayışında. Sünni, Arap, Müslüman geniş kesimlerin ülkeye dönmesi kendi aleyhine olarak görüyor. Siyasal çözüm konusunda zaten hiçbir adım atma niyetinde değil. Ülkenin yönetimini paylaşma gibi bir muhalefette iradesi yok. PKK ile olan ilişkisinde az önce ifade ettiğim gibi PKK'yı evet devlet kurmasını arzu etmiyor. Ülkenin parçalanmasını istemiyor. Amerika ile PKK angajmanını istemiyor. Ama PKK'yı yok etmek de istemiyor. PKK'yı kendi kontrolüne alıp gerekirse ordusuna entegre edip Türkiye'ye karşı veya muhaliflere karşı kullanma çabasında. Dolayısıyla bu Suriye ile Türkiye'nin bir noktada buluşabilmesi çok zor. Suriye'nin çok ciddi tavizler vermesi, Türkiye'nin iddialarını kabul etmesi, taleplerini kabul etmesi gerekiyor. Rusya bunu sağlayabilir mi şu konjonktürde? Mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ben karar harekatının çok daha olası bir...
Karar harekatında bu aktörlerin tavırları değişir mi? Rusya'nın, ABD'nin, Aynul Arab mesela. Yani
nereye yapılacağı
Aynul Arab'ın ilişkin hedef alınması...
Tabii mesela Menbij ve Tarifat Amerikan çok gündeminde olmayacaktır. Yani yine eleştirecektir ama böyle çok... dikkat etmeyecektir. Ancak Aynul Arab eğer hedef olursa, kent merkezi olmasa bile hani kırsalı, Amerika'nın rahatsızlığı daha fazla Türkiye'ye karşı dile getirilebilir. Ama bu bence yönetilebilecek bir şey. Rusya'nın da Türkiye'ye karşı böyle çok ciddi bir tepki gösterme ne kapasitesi var şu anda, ne siyasi iradesi var. Türkiye'ye olan ihtiyacı var. Rejim daha fazla PKK ile birlikte hareket edecektir. Onlar da ama belli bir askeri kayıp verdikten sonra geri çekilecektir diye tahmin ediyorum.
Evet, peki. Şimdi Mısır dosyasını açalım mı? Epeydir üzerinde konuştuğumuz bir ülke değil Mısır. Tabii kendi iç dinamikleri var. Ekonomik olarak gerçekten çok zor durumda. Yani Sisi iktidarı güçlü gibi gözükmesine rağmen yine de
çok zayıf,
gözüküyor. Kesinlikle. Yani toplumsal muhalefeti, toplumsal olmasa bile siyasal muhalefeti bastırdı. Kendisine alternatif olabilecek zaten toplumsal gruplar Mısır'da elimine etti onları. Yani büyük bir genç nüfus var ve bu genç nüfus 2011 tecrübesini yaşattı Mısır'a. Şimdi onlar genç olmaktan çıktılar, orta yaş seviyesine geldiler. Ekonomik olarak Körfez'den desteklenen, askeri olarak ABD'nin yardımına muhtaç olan bir ülke. Ama bölgesel ölçekte de Türkiye üzerinden bakıldığında Yunanistan'la, İsrail'le veya diğer Fransa'yla çeşitli ilişkileri olan bir ülke. Nüfusu giderek artan bir ülke. Mısır evet stratejik bir oyuncu değil şu anda, etkili değil ama geleceğin Orta Doğu'sunda önemli bir aktör olacak. Bir futbol diplomasisi, Katar'da bir Dünya Kupası var şu anda. Evet. Ona dair de aslında bir dosya açmak lazım. Bu Katar'da olmasına yönelik Batı'nın haberleştirme dilinde çok ciddi sorunlar var Katar'la ilişkin. Tıpkı New York Times'ın Taksim saldırısını haberleştirirken kullandığı dil gibi orada da sorunlu bir dil olduğu anlaşılıyor. Bir futbol diplomasisi Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkışması. Hatırlarsan bu futbol diplomasisi Ermenistan'da 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı'nın Erivan'a yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti. Önümüzdeki herhalde aylarda da şey var. Türkiye-Ermenistan aynı grupta biliyorsun 2024 Avrupa Şampiyonası için.
Yine benzer
bir orada bir futbol maçı olacak Türkiye ile Ermenistan arasında. Belki Cumhurbaşkanı oraya da katılabilir.
Etkinlikleri bir fırsat olarak kullanıyorlar.
Nasıl bir resim bu?
Türkiye'de, Mısır'da normalleşme arayışındaydı biliyorsun. Bunun için aslında teknik düzeyde ekipler de kuruldu. Bakanlar düzeyinde görüşmeler oldu ama nihayetinde Mısır'ın biraz maksimalist taleplerinden dolayı çok başarılı olmadı. Yani Türkiye'nin bu normalleşme modeli işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, İsrail'le daha iyi çalışırken Mısır'la çalışmadı. Çünkü Mısır'ın daha maksimalist talepleri olduğunu gördük. Özellikle Libya konusunda Türkiye'nin kabul etmeyeceği tezler ortaya koydu ve süreç işlemedi. Tabii engellerden biri de Erdoğan'la Sisi arasındaki bu bariyerdi. Gerçekten görüşüp görüşmüyor. Çünkü birbirlerine karşı çok ağır ithamlarda bulunmuşlardı. Türkiye zaten haklı bir şekilde darbenin karşısında durdu ve Mısır'da yaşanan katliamların karşısında yer aldı. Ama Türkiye'de bir siyasi malzeme haline de gelmişti bu tavır, yaklaşım. O yüzden Erdoğan açısından da gerçekten zor bir karar. Yani Türkiye'nin çıkarları adına kendisi gerçekten önemli bir adım atıyor. Kendisi adına bence zor bir fotoğraftı. Ama Sisi ile tokalaşmayı tercih etti. Sisi için tabii çok daha önemli, anlamlı. Kabul görme açısından. Çünkü kendini kabul ettirme çabasında olan bir isim. Ve jeopolitik açıdan baktığımızda sen az önce ifade ettin ya, Mısır gerçekten çok zor durumda şu anda. Evet, Sisi iktidarını sağlamlaştırdı belki kendi adına ama toplumsal muhalefeti de elimine etti. Ama elitler düzeyinde de Sisi'ye karşı çok ciddi bir öfke var. Çünkü ülkeyi bir de bak iyi yönetemiyor. 100 milyonu geçen bir nüfus var. Beslenecek bir nüfus var. Ve küresel gıda krizinin olduğu bir dönemdi. Mısır gerçekten çok zorlanıyor. Ciddi bir döviz açığı var. Artık Körfez ülkeleri eskisi kadar para yağdırmıyor. Çünkü onlar sınırına geldi. Yani 100 milyar dolardan fazla yardım yaptılar Mısır'a. Ama Mısır devamlı dışarıya muhtaç hale gelmiş durumda. Çok ciddi dış borcu var. IMF'le stand-by anlaşmaları yapmak zorunda kalıyor. Parasını devalue ediyor. İnsanların alım gücü gerçekten çok düşmüş durumda. Yani maaşların artmadı ama fiyatların devamlı arttığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu da tabii toplumsal öfkeyi de aslında artırıyor. Yine jeopolitik açıdan baktığımızda Etiyopya, işte Sudan, Libya arasında sıkışmış bir durumda ve buralarda etkin bir güç olarak rol oynayamıyor. Bunun kapasitesini de inşa edememiş durumda. Çok fazla dışa bağımlı.
Bu gaz meselesi Mısır'ı yakın vadede rahatlatabilecek.
Yani biraz gaz yatakları buldular. Buraya yatırım da oldu. LNG tesisleri kuruldu. Özellikle Avrupa'nın ihtiyacı olduğu bir dönemde gaz sağlanıyor. Yine İsrail'den gaz alınıp buradan ihraç ediliyor. Bu önemli bir kazanç. Süveyş kanalından gelir elde ediyor yıllık yaklaşık 5-6 milyar. Bunun dışında yurt dışında yaşayan Mısırlıların döviz gelirleriyle ayakta durmaya çalışan bir yapı var. Ama askerler tarafından yönetilen bir ekonomi gerçekten işlemiyor. Yani en temel sorun bu. Yoksa Mısır aslında doğal kaynakları zengin bir ülke. Nil deltasında verimli toprakları var, suya erişimi var. Genç, dinamik bir nüfusu var ama bunları işletecek, kullanacak kapasiteye sahip de. Çünkü askerlerin yönettiği bir ekonominin dünya hiçbir yerine çalışmadığı gibi Mısır'da çalışmadığını görüyoruz. Yani en küçük bakkalardan inşaat şirketlerine kadar her şey ordunun neredeyse kontrolünde. Ve
muazzam bir fabrikası bile var,
salça orada domates üreten asker görüntüleri böyle çok karikatür.
Ya da salatalık satan pazarda.
De bu yani gerçekten pazarda tezgah kurup işte bilmem ne kışlasını askeri satış yapıyor. Dolayısıyla da Mısır açısından böyle sorunlar var. Şimdi Etiyopya ile bu su Hadesa barajı meselesi. İngilizcesi Rönesans Barajı, Nil sularını tehdit ediyor. Gittikçe orada su kısılacak. Bu büyük bir tehdit. Yani nüfusun bu kadar arttığı bir denklemde Mısır'da çok ciddi bir su kıtlığı yaşanıyor. Zaten kurak bir dönemin içerisindeyiz. Bunu nasıl yönetecekler? Böyle bir ciddi sorunlar var. Dolayısıyla Türkiye ile jeopolitik açıdan yakınlaşmaya Mısır'ın da ihtiyacı var. Tabii Türkiye de bunu arzu ediyordu. Çünkü Doğu Akdeniz'deki dengelerde kendisine karşı bir dizayn vardı. Bunu kırmak için Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'le hamle yaptı ama tamamlayıcı olarak Mısır'la ilişkilerini normalleştirmesi çok önemli. Zaten iki tane kardeş halktan bahsediyoruz. Yani iktidarları bir kenara bıraktığımızda Mısır toplumu ile Türk toplumu birbirini tamamen kardeş, dost ülkeler olarak görüyor. Bu siyasi kavganın iki ülkenin toplumuna da zarar verdiğini de görüyoruz. Şimdi bu fotoğraf iki taraf açısından da, ben Mısır'da biliyorsun çok kontaklarım evet. var, görüşüyorum. Çok olumlu karşılandı. Yani sizi sevmeyenler bile Erdoğan'la sizin tokalaşmasını olumlu gördüler. Olumlu çünkü gördüm. Artık Türkiye'ye daha kolay gelebilecekler. Yatırım yapabilecekler. Karşılıklı ticaret, turizm yeniden canlanacak.
Tam bir normalleşme olursa tabii. Şimdi orada
Tabii süreçler ederse yani biz olumlu bir senaryodan bahsediyoruz.
Yunanistan'ın bu konudan pek mutlu olacağını söylemek mümkün değil.
Tabii kesinlikle. Libya konusunda evet. özellikle ciddi farklı pozisyonlar
Libya'da
var.
Libya'da da şöyle bir hava vardı. Batı sektöründe yer alan Türkiye'nin de yakından çalıştığı evet. aktörler. Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşmenin Libya üzerindeki baskıyı azaltacağını dolayısıyla
ama Mısır'ın
aktörlerin...
maksimalist taleplerinden vazgeçecek mi? Yani orada şimdi...
Türkiye'den mi yoksa Libya üzerinde mi?
Libya özelinde Türkiye'nin ha. pozisyonunu değiştirmesini, bir de askerini çekmesini yani istiyor. Bir,
tabii, evet.
iki yani Başagay'ı destekleyip Dibeybe hükümetine verdiği desteği kesmesini istiyor. Böyle çok sert.
Ya uzlaşmak yani buralarda ortada bir yerde buluşmayı gerektiriyor.
Yani. BA ile Türkiye yani, mesela uzlaşmayı evet, başardı.
Uzlaşmayı başardı ki farklı noktalarda orada da sıkıntılar vardı. Evet Can, teşekkürler bugünkü ben değerlendirmeler için. Sevgili dinleyenler, bugün Suriye'ye operasyonu konuştuk ve Mısır-Türkiye arasındaki yeni bir normalleşme süreci olur mu? Onun detaylarını ele aldık. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.